Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İstanbul'da Bir Zürafa, Sunay Akın, 1. Kaset, 1. Yüz, Çınar Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2001, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 3 Aralık 2004, okuyan Sema Kendir. Sunay Akın'ın tüm canlıları ve evreni kucaklayan yüreği gibidir kağıt gemisi de, benzersiz düşlerin, düşüncelerin ve adaletin taşındığı, bu kez yolcuları insanoğlunun yıkıcılığından kaçan zürafalar, geyikler, gergedanlar, aslanlar ve daha birçok hayvan. Kağıt gemisini Nuh'un gemisine dönüştürüyor Sunay Akın. Yolculuk boyunca hayvanların insan yaşamına karışmış ama hep gölgede kalmış öykülerine ulaşıyor yazar. Hayvanların soylu suskunlukları, karşılıksız dostlukları ancak bir şairin çözebileceği antik bir dil gibi büyüyor sayfalar boyu. Kitaptaki her olay tarihte yalnızca insanların değil, hayvanların da rollerinin önemine tanıklık etmektedir. Olayları birbirine bağlayan, hayvanların sevecen soluklarından dokunmuş görünmez bağlardır ve bir hayvanın dostluğunu yaşayan insan daha güçlü ve daha özgürdür diğerlerinden. Bundan böyle Lodos'ta her gece Sunay Akın'ın yolunu bekleyip duracaklardır en saklı koylarda, foklar, yunuslar ve balinalar. Hep anlattığı o dingin masal denizlerine bir an önce götürmesi için onları. Denizhan Özer'e. Satılık Papağan. Sabaha karşı evine dönen bir kadının tahta basamakları adımlarken uzun topuklu ayakkabılarının çıkardığı ses, Nis'teki köhne bir apartmanın merdiven boşluğunda yankılanır. Kadın her gece yaptığı gibi çantasında taşıdığı ve apartmanın girişinde yaktığı mumla aydınlatmaktadır önünü. Koridorlardaki dev kapıların birinin karşısında durup paltosunun cebinden anahtarını çıkarırken kilit deliğini daha rahat görebilmek için kapıya yaklaştırdığı muma doğru eğilir. İşte o an kadının yüzünü görürüz biz de. Mumun titrek alevi bir habeş güzelinin yüz hatlarında dans etmektedir. Makyajı silinmiş, gözlerinden uykusuzluk akıyor olsa da son derece güzel bir kadın durmaktadır karşımızda. Pencerenin kenarındaki koltukta oturan yaşlı kadın, kapı açılınca ayağa kalkmak için güçsüz kollarıyla elindeki bastona abanır. Ama habeş kadın ona doğru koşarak kalkmasını engeller. ''Yormayın kendinizi hanımım, hem neden böyle yapıyorsunuz, beni merak etmeyin demiyor muyum size, çoktan uyumuş olmanız gerekirdi.'' Yaşlı kadının kocası dükkan açacağım diyerek tüm paraları alıp kaçtıktan sonra düşerler bu sefil duruma. Önce birkaç hafta umudu kesmemişti kocasından. Ne de olsa bir gezi yerinde onunla tanışıp aşık olduğunda evli bir kadındı. Evliliğini, kurulu yuvasını bozmuştu onun için. Dönecek diye günlerce bekledi pencere kenarında. Zamanla bu bekleyişler zor günlerinde bile kendisini yalnız bırakmayan, evin geçimini geceleri bedenini satarak sağlayan hizmetçisinin dönüş yolunu gözlemeye dönüşür. O yaşlı kadın Osmanlı Hanedanı 5. Murat'ın kızı Fehime Sultan'dır. Cumhuriyet sonrasında Fransa'nın Nis kentine birlikte gittikleri kocası Mahmut Bey'in ihanetine uğrasa da Habeş kökenli cariye onu bırakmaz, geceleri fahişelik yaparak kazandığı paralarla hazırladığı yemekleri eski saray günlerinde olduğu gibi tepsi içinde sunar önüne. Fehime Sultan gözlerini dünyaya kapadığında ardından gözyaşı döken yalnızca vefalı cariyesi olur. Habeş kadın en çok da nota bilen hanımına bir piyano alamayıp yorgun parmaklarının tuşlara son kez olsun dokunamayışına üzülür. Fehime Sultan'ın doğduğu yıl olan 1875'te en dramatik olaylardan biri yaşanır Osmanlı Sarayı'nda. Bir yıl sonra saltanat tahtına oturacak olan Şehzade 2. Abdülhamid'in baş kadını, nazik Eda kadın, odasında piyano çalarken dersi biten 7 yaşındaki kızı Ulviye Sultan da yanına gelir. Nazik Eda kadın odanın bir köşesinde oynayan kızını görmeden sürdürür müziğin büyülü dünyasındaki yolculuğunu. Piyano tuşlarından çıkan sese bir insan çığlığı karışır aniden. Nazik Eda kadın oturduğu tabureden sıçradığında ateş topu içinde çırpınan bir kız çocuğu görür. Bulduğu kibritle oynarken elbisesini tutuşturan Ulviye Sultan odanın ortasında bir meşale gibi yanmaktadır. Gördüğü korkunç manzara karşısında bir an duraksayan Nazik Eda kadın şoku çabuk atlatır ve ateşi söndürmek düşüncesiyle kızına sarılır. Anne ve kız yuvarlanmaya başlar yerde. Oda hasırla kaplıdır. Korkunç olay öğle saatinde yaşanmaktadır. Saray görevlileri yemekte olduğundan anne ve kıza yardım edecek hiç kimse yoktur. Elleri, kolları ve yüzü yanan Nazik Eda kadın bir yandan kara gözlü, uzun kirpikli, beyaz tenli, pembe yanaklı, melek gibi bir şey diye anlatılan, güzelliği dillere destan olan kızını söndürmeye çalışmakta, diğer yandan sesi çıktığı kadar bağırmaktadır. Tüm olup bitenin tek görgü tanığı bir papağandır. Nazik Eda kadının odasındaki papağanın çıkardığı canhıraş ses aşağı katta bulunan hizmetliler tarafından duyulur sonunda. Kuşun bağırışından bir tersliğin olduğunu anlayıp üst kata çıkanlar odanın kapısını açtıklarında insanın soluğunu kesen manzarayla karşılaşırlar. Anne ve kız yerde çırpınırken bedenlerinden yükselen ateş dilimleri üstünde bir papağan çığlıklar atarak uçmaktadır. Ulviye Sultan'ın dadısı odanın bir köşesinde duran seccadeyle ateşi söndürmeyi başarır. Nazik Eda kadın yaralı olarak kurtulsa da Dolmabahçe Sarayı'nda doğan biricik kızı yaşamını kaybeder. Kızının öldüğünü duyan Abdülhamit öylesine üzülür ki çöktüğü koltukta baygınlık geçirir. İstanbul'da büyük bir üzüntü yaratan bu korkunç olaydan sonra anneler ve babalar çocuklarını kibritle oynamamaları konusunda uyarırlar. Uyarılar günümüze dek gelmiştir ama Ulviye Sultan'ın dramı ne yazık ki unutulmuştur. Ulviye Sultan'ın beyaz kefene sarılı yanık bedeni Eminönü'ndeki yeni caminin türbesine gömülür. Türbenin hemen yanında bulunan Mısır Çarşısı'ndaki hayvan pazarında satılan papağanların karşısına dikilen insanlar ise sözlerinin zavallı kuşlar tarafından tekrar edilmesini isterler. Oysa papağanlar kendi dilleriyle Ulviye Sultan'ın öyküsünü anlatırlar ama tıpkı anne ve kızın yardım isteyen çığlıkları gibi onları duyacak kimsecikler yoktur. Yaralı Balina. 1914 yılının 8 Haziran günü Galata rıhtımından kalkan Rus bandıralı büyük petro gemisinin güvertesinden el sallayan yolcular arasında Fenerbahçeli futbolcular da vardır. Odessa şampiyonu Sporting Kulübün davetlisi olarak Rusya'ya hareket eden Fenerbahçe futbol takımı 5 karşılaşmaya çıkar. Maçların sonuçları mı? Hiç önemli değil efendim, hiç önemli değil. Zira Rusya ile dostluk köprülerinin kurulmasının ardından Fenerbahçeli futbolcuları geri getiren geminin İstanbul Limanı'na yanaştığı 28 Haziran günü Avusturya veliahtı Ferdinand öldürülür ve böylelikle Birinci Dünya Savaşı başlamış olur. 10 Ağustos sabahı Enver Paşa'nın odasının kapısı çalınır. İçeri giren Yarbay Kress von Kranstein'dir. Alman subay elindeki telgrafı Enver Paşa'ya uzatır. Telgrafta Göben ve Breslau adlı iki savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'na giriş yapmak için izin istediği yazılıdır. Enver Paşa gemilerin İngilizlerden kaçtığını bildiği halde izni onaylar. Üstelik gemilerin İngilizler tarafından zorlanmaları durumunda ateş edilip edilmemesi sorusuna da evet yanıtını verir. Aynı günün akşamı Boğaz'daki Said Halim Paşa yalısında yapılan toplantıda 33 yaşındaki Enver Paşa savaşta tarafsızlığın yitirilmesini şu sözlerle açıklar. Bir çocuğumuz oldu ve 29 Ekim günü Osmanlı donanması manevra bahanesiyle açıldıkları Karadeniz'de Rus kentlerini topa tutarlar. Bombalanan kentler arasında Fenerbahçe futbol takımının çiçeklerle karşılandığı Odessa, ateş eden gemiler arasında da Yavuz adını alan Göben vardır. Gölcük deniz üssünün Poyraz rıhtımına bağlı Yavuz'u 1972 yılının Temmuz ayında ziyaret eden tarihçi Peter Liddell, Geminin hüzünlü görünümünü şöyle anlatır. Karaya vurmuş, soluyan bir balina gibi üzüntü verici ölüme terk edilmişliği içinde yine de ihtişamlıydı. Marmara Denizi'nin kıyısında hareketsiz duran Yavuz'u balinaya benzetmek olayın tüm hüznünü gözler önüne seriyor. Ama denizaltılar balina yakıştırmasını daha çok hak ederler. Sakın ola ki Marmara'da gerçek bir balinanın yaşamadığını sanmayın. Bizanslı yazar Prokopios, milattan sonra 1100'lerde gemilerin kabusu olan bir deniz canavarının Marmara'da gezindiğinden söz eder. Bu canavar da bir balinadır elbette. 27 Eylül 1958 tarihinde bir cumartesi sabahı Çanakkale'nin Naraburnu açıklarında demirleyen deniz kuvvetlerinin kurtarma gemisi, kurtaranın güvertesinde toplanan kalabalık kura çekimini derin bir sessizlik içinde izlemektedir. Yarbay Vedat Tören'in eliyle karıştırdığı kağıt parçalarında dalgıçların adları yazıldır. Çekilişi yapan yarbay katlanmış kağıt parçasını özenle açarken heyecan son haddindedir. Preveze zaferini kutlamak üzere toplanan gemilerin düdük sesleri arasında kazanan dalgıcın adı duyulur. Assubay Başçavuş Kemal Tutan. Vedat Tören'in kendi buluşu olan asansöre oturtulan dalgıçla birlikte biz de Çanakkale'nin soğuk sularına dalmaya hazırlanalım. Ama bizim dalışımız Yunt Dağı'ndan başlayacaktır. Etekleri Yeni Foça'ya kadar uzanan bu dağdaki bir pınardan çıkan suyla birlikte ceylanların susamış dilleri arasından geçerek aşağılara çamaşır yıkayan kadınların yanına ulaşırız. Giderek hızlanmakta ve daha geniş bir yatakta sevişmekteyiz doğayla. Büyüyünce Fenerbahçeli ünlü bir futbolcu olma düşleriyle maç yapan çocukları selamlarız. Gördüğümüz ilk düzlükte, Almanya'dan izne gelen gurbetçi otomobillerinin geçtiği köprülerin gölgelerini bir anlık üstümüzde hissettikten sonra Gencerli'ye varır ve bir borunun içinde buluruz kendimizi. Karanlıkta akan suda tam da bunalmışken Kozbeyli yolunun birinci kilometresinde bulunan bir çeşmenin musluğundan çıkarak yalağın içine düşeriz. İşte bu düşüşle birlikte Çanakkale Boğazı'na dalmakta olan Kemal Tutan'ın yanındaki yerimizi alırız. Çünkü çeşmenin alınlığında şunlar yazmaktadır. 5-4-1953 tarihinde Çanakkale'de Dumlupınar denizaltısında 21 yaşındayken şehit olan Yeni Foça'dan Rıza oğlu Necati Galan'ın babası tarafından akıtılan bu çeşme genç şehidin hayratıdır. 4-9-1956. Saat 12.17'de yaklaşık 80 metreye indirilen dalgıç Kemal Tutan'ın derinlikten dolayı ördek sesine benzer konuşması ulaşır gemiye. Denizaltının üstündeyim, pervaneyi görüyorum. Denizaltı sancağa doğru 15-20 derece yatmış. Kıç kaportayı da görüyorum. Gemi deniz izbrosuyla kaplı. Bembeyaz her taraf, kar yağmış gibi. O gün 4 Nisan 1953 tarihinden başlayarak 72 saat yaralı bir balina gibi kurtarılmayı bekleyen Dumlupınar denizaltısına bir dalgıcın ilk kez ulaştığı gündür. Aradan 5 yıl geçmiş, denizin tortularıyla kaplanan Dumlupınar, kutuplarda karla örtülü bir balina ölüsünün görünümüne bürünmüştür. Denizaltının üstünde 5 dakika kalan dalgıcın tehlikeli dönüş yolculuğu başlar. Hiç de endişeli değildir Kemal Tutan. Kuradan adını çeken elin kendisini onca derinlikten sağ salim çıkaracağından da emindir. 40 kademe geldiğinde 37 dakika beklenilmesi gerekir. Bu derinlikte canı sıkılmasın diye radyo dinlettirilir yorgun dalgıca. 81 denizciye tabut olan Dumlupınar'dan dönüş yolunda Assubay Kemal Tutan'ın dinlediği Cevdet Çağla'nın Hicazkar bir şarkısıdır. Of servi revanımız boş kodu gülzarımı eyvah. Çanakkale'nin derinliklerinde dinlenen ayrılık şarkısı bizi de alır hüzünlü bir aşk öyküsüne götürür. Heybeliada'daki deniz okulundan mezun olan İsmail Türe kendi gibi Gelibolulu olan bir genç kıza kaptırır gönlünü. iki sevgili parmaklarına nişan yüzüğü taksalar da birbirlerini çok seyrek görmektedirler. İsmail Türe denizaltıda muhabere subayı olarak görevlidir çünkü. Üsteğmen'in aklına harika bir fikir gelir. Nişanlısına ışıklı Morse alfabesini öğretecek, Çanakkale'den geçiş yapacakları geceyi planlı olduğu için önceden bildirecek ve böylelikle haberleşebileceklerdir. Boğazı yüzeyden geçmekte olan denizaltının kulesindeki denizciler sigara içmekte, sohbet etmektedirler. Aralarından birinin heyecanlı olduğu her halinden belli olmaktadır. Gelibolu kıyılarına geldiklerinde karanlık içindeki evlerden birinden bir el fenerinin yanıp söndüğü görülür. Seni seviyorum. Arkadaşları gülümseyerek İsmail Türe'ye bakarlarken genç aşık elindeki fenerle sevgilisine karşılık vermektedir. Bu olaydan sonra iki sevgilinin aşkı düşmez olur denizaltıcıların dillerinden. Herkes haberleşmek için kurulan ışık yolunu konuşur. Arkadaşları evlen şu kızla da buralardan her geçişimizde selamlaşmayı bırak artık diye takılırlar İsmail Türe'ye. Denizaltının üstünün ve altının bir olduğu yağmurlu günlerde bile Çanakkale Boğazı'ndan geçilirken elindeki fenerle aşk nöbeti tutan yakışıklı denizci gözünü bir an olsun ayırmaz Gelibolu kıyılarından. Yine bir gün 27 yaşındaki Üsteğmen Çanakkale'den geçecekleri gün ve saati denizaltının uğradığı bir limandan telefonla haber verir nişanlısına. Ege Denizi'nden boğaza giriş yapacaklarını, en öndeki denizaltının kulesinde olacağını bildirir. Genç kızın gözüne her zaman olduğu gibi o gecede uyku girmez. Büyük bir sabırla pencerenin önünde oturmakta ve gözünü hiç kırpmadan denize bakmaktadır. Fenerine yeni pil almış olsa da arada bir yanıp yanmadığını kontrol eder yine de. Birden dev bir karartı belirir suyun üstünde. Güneyden gelen bir denizaltı penceresinin görüş sahasına girmiştir. Genç kız pencereyi açar ve gecenin karanlığına uzattığı elleriyle feneri yakıp söndürür. Seni seviyorum. Kulede bulunan denizaltının komutanı Bahri Kunt işareti görünce gülümser. Hay Allah, bu kız denizaltıları şaşırdı. Nişanlısının denizaltısı bizim önümüzdeydi. Bir anlık tereddütten sonra birinci inönü denizaltısının komutanı Bahri Kunt yanıt gönderilmezse genç kızın telaşlanacağını düşünerek karşılık verilmesini emreder. Yanındakilerin ne diyelim komutanım diye sorması üzerine de şunları söyler. Ebediyete kadar. O gece Üsteğmen İsmail Türe'nin görev yaptığı Dumlupınar Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ilk denizaltı olmuştur. Ama Gelibolu kıyılarına gelmeden Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı Naboland adlı gemi tarafından çiğnenmekten kaçamamış ve yaralı bir balina gibi acı dolu sesler çıkararak Çanakkale'nin karanlık sularında kaybolmuştur. Her şey birkaç dakika içinde gerçekleştiğinden arkadan gelmekte olan birinci inönü denizaltısı Dumlupınar'a çarpan geminin yanından habersizce geçerek Gelibolu'ya ulaşan ilk denizaltı olur. Genç kız nişanlısından haber almanın huzuru içinde başını yastığına koyduğunda genç denizci çoktan dalmıştır ebediyete kadar sürecek olan uykusuna. Kız Kulesi'ndeki köpek balığı. O gün kral falcının sözlerinden korkarak kızı için yaptırdığı adacıktaki kuleye bir sepet dolusu çiçek gönderir. Ama sepetten çıkan bir yılan prensesi sokar ve böylelikle kehanet gerçekleşir. Şüphesiz ki İstanbul ve yılan denildiğinde anlatılması gereken ilk öykü budur. Kız Kulesi için anlatılan bu öyküde yılanın üzüm sepetinden çıktığı söylenir. Oysa 1852 yılında İstanbul'a gelen Fransız şair ve ressam Taleb Gautier yılanın gizlendiği sepette çiçek olduğunu yazar. Bence böylesi daha güzel. Kızına çiçek gönderen bir baba vardır çünkü karşımızda. Sepette ister çiçek olsun ister üzüm, öykünün asıl merak edilecek yanı yılana ne olduğudur. Bu sorunun yanıtı bilinmemektedir. Tıpkı öykünün geçtiği adacığı şiir cumhuriyeti ilan eden şairin düzenlediği bir şiir akşamına katılımcılar kayıklarıyla gelmeden önce Mısır çarşısındaki hayvan pazarından satın aldığı bir yılanı Kız Kulesi'nde özgür bıraktığının ve yılana "bak dostum, yüzyıllar öncesinde de atalarından biri buraya gelmişti" diyerek ona öyküyü anlattığının bilinmediği gibi. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan burmalı sütunun birbirine dolanan üç yılandan oluştuğu da çoğu İstanbullu tarafından bilinmez. Derler ki bir yeniçeri kılıcıyla uçurmuş yılan başlarını. Doğru mudur? Olabilir. Yavuz Sultan Selim'in de Mısır seferi sırasında Nil Nehri'nin kıyısında gördüğü bir timsahı kılıç darbesiyle ikiye ayırdığı dilden dile anlatılmıştır İstanbul'da. Bir yeniçeri bu kahramanlık örneğinden neden etkilenmesin ki? 49 yıllığına kafeterya ve satış merkezi olarak kiralanan Kız Kulesi'ne yapılan haksızlığı o kadar çok yazdım ki, baktım böyle olmuyor, kalkıp Salacak kıyısına gittim bir gün. Bir sanat merkezi yerine kafeterya yapılan Kız Kulesi'nin karşısında motor bekleyen bir grup kadının yanına yaklaştıktan sonra, adacığa gitmemeleri konusunda uyardım kendilerini. Ev oturmasına gider gibi süslenip püslenen kadınlardan biri "neden evladım?" diye sorduğunda yanıtım şu oldu: "Çünkü orada yılan var." Sanırım Kız Kulesi'nin 900 metrekare inşaat alanı olarak tanımlandığı ihale sonrasında yapılanların onarım değil, yıkım olduğunu, tarihi eserin kültür ve sanat dünyamızdaki yerini anlatarak inandırıcı olamadık. Öyleyse daha anlaşılır bir dille örnekler vermenin zamanı geldi. Turizme açılan Kız Kulesi'nin kapısında da lüks otellerin ve lokantaların kapısında görülen üniformalı görevliler duracaksa ben diyorum ki o insanları 3. Kolordu'dan seçelim. Neden mi? Çünkü 3. Kolordu'nun simgesi Kız Kulesi'dir. Bir düşünsenize, merkezi Maslak'ta bulunan bu ordu kurumunun kapısına gidip Kız Kulesi'nin menüsünde bulunan Tekirdağ köfte ya da hamburger siparişi vermek ne güzel olur değil mi? Kapıdaki nöbetçi "dalga mı geçiyorsun kardeşim" diye sorduğunda söylenecek söz hazırdır: "Pardon, ben sizi Kız Kulesi lokantasının şubesi sanmıştım." Koskoca kolordunun generalleri ceketlerinin sol üst cebine taktıkları bürevelerindeki Kız Kulesi resmiyle tarihi eseri lokantaya çeviren şirketin reklamını yapıyorlar. Bunun karşılığında da Kız Kulesi'nde kol böreği satılmazsa ayıp olur. Kız Kulesi bir satranç taşı gibi durmaktadır denizin ortasında. Turizm ve Kültür Bakanlarının o taşı yanlış oynayarak kendi politikalarıyla nasıl mat oldukları yukarıda verdiğim örnekte son derece açıktır. Tarih boyunca birçok kez onarım görür Kız Kulesi. Ona imzasını atan yalnızca 2. Mahmut olmuştur. Padişah ilan edildiği ilk gün 33 insanı idam ettiren ve kendinden önce tahta oturan 4. Mustafa'nın cariyelerini Kız Kulesi'nden denize attıran 2. Mahmut, onardığı Kız Kulesi'nin kapısının üstüne de dönemin ünlü hattatı Rakım Efendi tarafından yapılan tuğrasını koydurmuştur. Askeri müzede 26.379 envanter numarasıyla kayıtlı bulunan saye bantta Kız Kulesi'nin resmi vardır. Sözünü ettiğimiz gölgelik 2. Mahmut'a aittir. Yani imzalar Kız Kulesi ve padişah arasında karşılıklı olarak atılmıştır. Topkapı Sarayı'ndan bakarak Kız Kulesi'ni benim gibi bir satranç taşı olarak gören hanedanlar 2. Selim ve 1. Mahmut'tur. İstanbul'da ölen ilk padişah olan 2. Selim satranç oynanmasını yasaklarken bu oyunu en çok seven padişah olan 1. Mahmut, kızlar ağası Beşir Ağa'nın kellesini 11 Temmuz 1752'de Kız Kulesi'nde kestirmiştir. Başını bir kurban gibi Kız Kulesi'nde cellata uzatan Beşir Ağa, 1866'dan 1894'e kadar dünya satranç şampiyonu olan Steinitz'i anımsatır bana. Bu oyuncu satrancı Tanrı ile oynadığını düşündüğünden her oyunda ilk hamle olarak bir taşı kurban diye rakibine sunardı. Ama gelmiş geçmiş satranç oyuncuları arasındaki en ilginci Bobby Fischer'dır. 1943 yılında doğan Fischer 15 yaşında tüm dünyaya kabul ettirir ustalığını. Onu satranca iten de öğretmen olan annesinin evde bulunmadığı saatlerde oyalanması düşüncesiyle ablasının armağan ettiği bir satranç takımı ve sayfalarında oyunun kurallarının anlatıldığı bir kitap olmuştur. Fischer cezaevlerine giderek mahkumlarla oynar satrancı. Bu oyunlar sonrasında düşünmeye en çok zaman ayıran insanlar sayesinde ustalaştığını söyleyecektir.